Ayrımın 6. 4. Protokol. Frederick Forsyth. Sayfa 151. Preston sandviçini sıkkın sıkkın çiğneyip kahvesini yudumluyordu. Birkaç sayfa kalmıştı zaten. 1945 Mart'ında Rus ordusu birden tepemize vardı. Ormanda dinlenirken zırhlı arabalarının batıya doğru ilerlediğini işitebiliyorduk. Polonyalılar ormanda kalmayı seçtiler ama ben artık dayanamadım. Bana yolu gösterdiler. Bir sabah ellerimi başımın üzerine kaldırıp ormandan çıktım. Bir grup Rus askerine teslim oldum. Önce beni Alman sandılar, neredeyse vuracaklardı. Ama Polonyalılar bana "Angleski" diye bağırmasını öğretmişlerdi. Tekrar tekrar bağırdım. Tüfeklerini indirip bir subay çağırdılar. Adam İngilizce bilmiyordu. Ama künyemi inceledikten sonra adamlarına bir şeyler söyledi. Hepsi gülümsediler. Yine de eğer o sıra beni ülkeme çabucak iade edeceklerini sanmışsam çok yanılmıştım. Beni NKVD'ye teslim ettiler. 5 ay boyunca buz gibi rutubetli hücrelerde gaddarca muamele altında yaşadım. Hep tek başımaydım hücrede. Tekrar tekrar sorguya çekildim. Bu sorgular 3. derece sorgular olup amacı bana casus olduğumu itiraf ettirmekti. Reddettim. Çırılçıplak soyulup hücreme geri yollandım. İlkbahar sonlarında Avrupa'da savaş bitiyordu ama benim bundan haberim yoktu. Sağlığım tümüyle bozuldu. Bana uyuyabileceğim ince bir ot binder, biraz da iyi yiyecek verdiler. Ama bu yiyecekler bile Güney Afrika standartlarına göre yutulabilecek şeyler değildi. O sırada yukarılardan bir emir gelmiş olmalı ki 1945 Ağustos'unda beni diriden çok ölüye yakın durumda kamyona bindirip bir hayli mil yolluk yere götürdüler. Almanya'daki Potsdam'da İngiliz ordusuna teslim ettiler. İngilizler anlatamayacağım kadar iyi davrandı. Bielefeld dışındaki askeri hastanede bir süre kaldıktan sonra beni İngiltere'ye yolladılar. 3 ay boyunca Killearn EMS hastanesinde Glasgow'da kaldım ve sonunda 1945 Aralık ayında Southampton'dan Île-de-France'la Cape Town'a doğru yola çıktım. Ocak ayı sonlarına doğru vatanıma döndüm. Babamın ölümünü Cape Town'dayken duydum. Dünyadaki tek yakınım, tek akrabamdı o. Buna o kadar çok üzüldüm ki sağlığım bir kez daha sarsıldı. Cape Town'daki Weinberg Askeri Hastanesi'ne yattım. Orada 2 ay daha tedavi oldum. Şimdi artık ordudan terhis edilmiş bulunuyorum. Sağlık raporum temizdir. Bu nedenle Güney Afrika Dışişleri Hizmeti'nde çalışmak üzere başvuruyorum. Preston dosyayı kapattı. Will Young başını kaldırıp baktı. Evet dedi Güney Afrikalı. Ondan sonra da düzenli ve kusursuz bir meslek hayatı geçirdi. Pek parlak olmasa bile kesinlikle kusursuz. Birinci sekreter mevkiine yükseldi. 8 yurt dışı görevde bulundu. Gittiği tüm ülkeler kesinlikle batı yanlısı. Gerçi bu kadar dış atama fazla ama kendisi bekar olduğundan rahatlıkla gidebiliyor. Yalnızca büyükelçi ya da bakan olacak kimselerin bir karısı olması beklenir ve olursa daha iyi olur. Hala orada bir yerde yolundan saptığına mı inanıyorsunuz? Preston omuzlarını kaldırdı. Will Yuen öne doğru eğilip dosyaya pat pat vurdu. O Rus piçlerin ona neler yaptıklarını okudunuz. İşte bu yüzden ben yanıldığınıza inanıyorum Bay Preston. Adam demek dondurma seviyormuş. Bir de yanlış numara çevirmiş. Rastlantı bu. Belki dedi Preston. Bu özgeçmiş raporu. Bir garip yanı var bunun. Yüzbaşı Will Yuen başını iki yana salladı. Sir Nigel Irwin generalle temas ettiğinden bu yana bu dosya elimizde, bilgiler tümüyle doğru. Her isim, tarih, yer, ordu kampı, askeri birlik, kampanya ve küçük ayrıntı doğru. Savaştan önce Mutseki Vadisi'nde ne ürünler ekildiğine kadar. Tarımcılar onayladı onu. Şimdi orada domates ve avokado yetiştiriyorlar. Ama o günlerde patates ve tütün ekerlermiş. Böyle bir hikayeyi hiç kimse uyduramaz. Ya eğer yolundan saptıysa ki sanmam, yurt dışında olmuş olmalı. Preston'ın yüzü asıktı, pencerenin dışında ortalık kararmaya başlamıştı. Belki de ne bileyim. Benim görevim size yardım etmek. Bundan sonra ne yapmak istiyorsunuz? Başından başlamak istiyorum diye karşılık verdi Preston. Bu Duyvel's Clough denilen yer buraya uzak mı? Arabayla 4 saat kadar oraya mı gitmek istiyorsunuz? Evet lütfen. Yola erken saate çıkabilir miyiz? Yarın 6'da falan. Servisin arabalarından bir tane ayırtayım. Sabah 6'da otelinizde olurum dedi William. Kuzeydeki Zimbabwe yolu pek uzundu ama otoyol çok moderndi. William işaretsiz, armasız bir Chevy almıştı. NIS genellikle bu arabaları kullanırdı. Nielstrom'la Podgiertersus ve Petersburg arasındaki milleri kolayca yuttular. Oraya 3 saatte vardılar. Bu yol Preston'a Afrika ufuklarını seyretme olanağı tanıdı. Avrupalı konuklar çok etkilenirdi bu görünümden. Daha küçük boyutlara alışkındı onlar çünkü. Petersburg'da doğuya döndüler. Düz arazide 50 mil yol aldılar. Yine uçsuz bucaksız ufuklar, masmavi gök ve sonunda Buffalo Tepesi denen yere vardılar. Yol buradan Mutseki Vadisi'ne doğru iniyordu. Dönerek inen yola girdiklerinde Preston şaşkınlıkla içine bir soluk çekti. Ta aşağılarda vadi görünüyordu, zengin ve bereketli. Tabanı Afrika tipi kulübelerle doluydu. Bunların çevresinde çitli çiftlikler, ağıllar, bahçeler vardı. Odun kömürü tümseklerinden dumanlar tütüyordu. Afrikalı çocukların sığır sürülerini güdüşleri ta yukarıdan görülebiliyordu. Kadınlar yeşil topraklar üzerine eğilmiş çalışmaktaydılar. İşte sonunda Afrikalı'nın Afrikası'nı görüyorum diye düşündü içinden. Herhalde Matabele ulusunun kurucusu Mizilikazi de Chaka Zulu'nun hışmından kurtulmak için kuzeye yürüdüğünde Limpopo'yu geçip uzun kalkanlı insanları bulunca böyle hissetmiş olmalı. Yol kıvrılıyor, dönüyor, Mutseki'ye yaklaşıyordu. Vadinin ilerisinde bir dizi tepe daha vardı. Ortalarında yolun geçtiği yer belli oluyordu. İşte orasıydı. Boşluk, şeytan boşluğu, yani Duyvel's Clough. 10 dakika sonra oraya vardılar. İlkokulun önünden ağır ağır geçip Bota Caddesi boyunca ilerlediler. Küçük kasabanın ana caddesiydi burası. ''Nereye gitmek istiyorsunuz?'' diye sordu Will Yuen. Preston gülümseyerek ''Herhalde yaşlı çiftçi Maris öldüğünde bir vasiyetname bırakmış olmalı.'' dedi. ''O vasiyetname yürürlüğe konmuş olmalı. Bu da avukat gerektirir.'' ''Duyvel's Clough'ta avukat olup olmadığını öğrenebilir miyiz? Varsa acaba cumartesi sabahı yerinde midir?'' William arabayı Kirsten's garajının avlusuna soktu. Yolun karşı tarafındaki Imp Inn denilen moteli işaret etti. Gidip orada bir kahve için, bir tane de bana ısmarlayın. Ben benzin alıp etrafa sorayım. 5 dakika sonra motelin salonunda Preston'ı buldu. Bir tek avukat var dedi kahvesini yudumlarken. İngilizmiş. Adı Benson. Şurada karşı kaldırımda. Garajın kapısından 2 kapı sonra. Bu sabah da herhalde yerinde olur. Gidelim. Bay Benson gerçekten yazıhanesindeydi. Will Yuen plastik cüzdanındaki kartı sekretere gösterdi ve hemen gereken etkiyi sağladı. Sekreter Afrika dilinde bir şeyler mırıldandı. Az sonra konuklar Bay Benson'ın odasına alındılar. Adam dostça davranışlı, yuvarlak yüzlü biriydi. İkisini Afrika dilinde selamladı. Will Yuen aksanlı bir İngilizce ile cevap verdi. ''Bu Bay Preston İngiltere'den, Londra'dan geliyor. Size birkaç soru sormak istiyor.'' Bay Benson onlardan oturmalarını rica etti, kendi de masasının arkasındaki koltuğa yerleşti. ''Lütfen'' diyerek ellerini salladı, ''elimden gelen yardımı yapmaya hazırım.'' ''Preston, bana kaç yaşında olduğunuzu söyler misiniz?'' dedi. Benson ona şaşkınlıkla baktı. ''Ta Londra'dan buraya bana kaç yaşında olduğumu sormaya mı geldiniz?'' ''Yaşım 53.'' ''Demek 1946'da 12 yaşındaydınız öyle mi?'' ''Evet. O yıl burada, Duyvel's Clough'da avukat kimdi bana söyleyebilir misiniz?'' ''Elbette babam Cedric Benson'du.'' ''Hayatta mı?'' ''Evet 80'ini geçti. 15 yıl önce de işi bana devretti ama hala cap canlı.'' ''Onunla konuşmak mümkün olabilir mi?'' Bay Benson cevap vereceği yerde telefona uzanıp bir numara çevirdi. Herhalde açan babası olmalıydı. Adam telefona yazıhanede konuklar bulunduğunu, bir tanesinin Londra'dan geldiğini, kendisiyle konuşmak istediğini söyledi. Sonra da telefonu kapattı. 15 mil kadar ileride oturur ama hala araba kullanabiliyor. Bu tabii yolun üzerinde araba süren diğer insanları müthiş korkutuyor. Biraz sonra burada olacağını söyledi. Preston bu arada dosyalarınızda 1946 yılına bakabilir misiniz dedi. Acaba sizin ya da daha doğrusu babanızın bura çiftçilerinden Lawrence Morris'in vasiyetnamesini uygulamaya koyduğuna dair bir kayıt var mı? Morris o yılın Ocak ayında ölmüş. Bir deneyeyim dedi Benson'un oğlu. Ama tabii bu Bay Morris Petersburglu bir avukatla iş görmüş de olabilir. Yine de o günlerde yerlileri buraya pek bağlıydı. 1946 dosyalarının kutusu şuralarda bir yerlerde olmalı. Bir dakika. Odadan çıktı, sekreter kahve getirdi. 10 dakika sonra dış odada sesler duyuldu. İki Benson birlikte içeriye girdiler. Oğul Benson'ın elinde koca bir kutu vardı. Toz içindeydi kutu. İhtiyar adam kabarık, beyaz saçlı, şeytan bakışlı, sapasağlamdı. Tanışmalar bittikten sonra Preston ona sorununu anlattı. İhtiyar Benson tek kelime söylemeden masanın başındaki koltuğa geçti. Oğlunu bir başka koltuk çekmek zorunda bıraktı. Sonra gözlüğünü burnunun üzerine kondurdu, konuklara camların üstünden baktı. ''Lawrence Morris'i hatırlıyorum.'' dedi. ''Evet, öldüğünde vasiyetnamesini biz ele almıştık. Yani ben yapmıştım.'' Oğlu ona tozlu solmuş bir kağıt uzattı. Pembe bir kurdeleyle bağlanmıştı. İhtiyar önce kağıdın üzerindeki tozları üfledi, kurdeleyi çözdü, kağıdın rulosunu açtı, içinden okumaya başladı. Evet hatırladım. Karısı daha önce ölmüştü. Tek başına oturuyordu. Yan diye bir oğlu vardı. Acı bir durum. Çocuk İkinci Dünya Savaşı'ndan yeni dönmüştü. Lawrence Morris Cape Town'a onu görmeye giderken öldü. Çok acı. Bana mirasından söz eder misiniz dedi Preston. Her şeyini oğluna bıraktı dedi Benson en basit şekilde. Çiftliği, evi, makineleri, eşyayı, evin içinde ne var ne yoksa hepsini. Ha tabii buralı çiftçilere, yanında çalışan kahyaya, işçilere falan da az miktar para bıraktı. Kişisel özel bir miras, şahsi bir şey diye üsteledi Preston. Şurada bir tane var. Eski ve sadık dostum Hugh van Rensburg'e çiftlikte karşılıklı oyun oynadığımız günlerin anısına fil dişi satranç takımını bırakıyorum demiş. O kadar. Baba öldüğünde oğlu Güney Afrika'ya dönmüş müydü diye sordu Preston. Herhalde ihtiyar Lawrence Güney'e onu görmeye gidiyordu. O günlerde uzun sayılırdı o yol. Uçak falan yoktu, trenle gidilirdi. Çiftliğin ve diğer malların satışını siz mi yaptınız Bay Benson? Satışı açık arttırmacılar yaptı çiftlikte. Sonunda her şeyi Van Zyl'ler satın aldılar. Bütün o toprak şimdi Bertie van Zyl'e ait. Ama vasiyetnamenin uygulayıcısı resmi olarak bendim. Satılmayan özel şeyler var mıydı dedi bu kez Preston. Yaşlı adam aldığını kırıştırdı. Pek fazla değil, her şey satıldı. Ha hatırladım. Bir fotoğraf albümü vardı. Ticari değeri yoktu. Sanırım onu Bay van Rensburg'e verdim. Kimdi o? Okul müdürü diye söze karıştı avukatın oğlu. Benim öğretmenimdi. Merenski Lisesi'nden önce buradaki çiftlik okulunu o yönetirdi. İlkokul açılana kadar. Sonra emekli oldu. Buraya Duyves Kloof'a yerleşti. Hala sağ mı? Hayır, 10 yıl kadar önce öldü dedi yaşlı Benson. Cenazesine gittim. Ama bir kızı vardı dedi oğlu yardımcı olmak amacıyla. Sisi, Marenski'de birlikte okuduk. Aynı yaştaydık herhalde. Ona ne oldu biliyor musunuz? Elbette yıllar önce evlendi. Canen yolunda bir kereste atölyesi sahibiydi. Son bir soru Preston ihtiyar adama dönmüştü. Araziyi neden sattınız? Oğlu istemiyor muydu? Herhalde istemiyordu, dedi ihtiyar. Winberg askeri hastanesinde yatıyordu o sıra. Bana bir telgraf çekti. Adresini askeri yetkililerden almıştım. Kimliğini onlar onayladılar. Telgrafında tüm araziyi, malları satıp parayı telgraf havalesiyle kendisine yollamamı istiyordu. Cenazeye gelmedi mi? Vakit olmadı. Ocak ayı Güney Afrika'da yazdır. O günlerde morg tesisleri yoktu. Cesetler gecikmeden gömülmek zorundaydı. Hatta sanıyorum çocuk bir daha buralara hiç gelmedi. Anlaması kolay. Babası olmayınca dönmesine neden kalmıyordu. Lawrence Mares nerede gömülü? Tepedeki mezarlıkta, dedi yaşlı Benson. Hepsi bu kadar mı? Bu kadarsa ben öğle yemeğine gidiyorum. Duyves Kluwuf'taki dağların doğusunda ve batısında iklim son derece farklıydı. Dağların batısında örneğin Mutsegi'de yıllık yağış ortalaması 50 santim kadardı. Ama doğuda Hint okyanusundan gelen koca bulutlar Mozambik üzerinden yaklaşıp dağlara varıyor, yükselirken soğuyor, yıllık yağış ortalamasını 2 metreye yükseltiyordu. Bu yanda sanayi ormanlara bağlıydı. 6 mil ileride Zanen yolu üzerinde Villio Enterprise'den Beidou Pieces'in kereste tesislerini buldular. Kapıyı açan adamın karısı, yani okul müdürünün kızıydı. Tombul, elma yanaklı, 50'lik bir kadındı. Ellerinde ve önlüğünde un lekeleri vardı, fırına konacak bir yiyecek hazırlıyordu. Konukların sorununu dikkatle dinledi, sonra başını iki yana salladı. Küçüklüğümde çiftçiliğe gittiğimizi, babamın çiftçi Mares'le satranç oynadığını hatırlıyorum, dedi. Herhalde 1944-45 yıllarındaydı. Fil dişi satranç takımını da hatırlıyorum ama albümü hatırlamıyorum. Babanız öldüğünde eşyaları size kalmamış mıydı, diye sordu Preston. Hayır, dedi Bayan Dupiesis. Annem 1955'te ölmüş, babam tek başına kalmıştı. Kendim 1958'de evlenene kadar ona ben baktım. Evlendiğimde 23 yaşındaydım. Ben gidince üstüne kalan yükün hakkından gelemedi. Evi her zaman pislik içinde ve çok dağınıktı. Sık sık gidip yemek pişiriyor, evi temizliyordum. Ama çocuklarım doğunca onu da yapamadım. Sonra 1980 yılında kız kardeşi, yani halam da dul kaldı. Gelip babamla oturması, ona bakması akla yakındı, öyle yaptı. Babam ölmeden her şeyini ona bırakmasını ben kendim istemiştim. Evi de, eşyayı da, her şeyi. Preston halaya ne oldu, dedi. Hala orada oturuyor. Duyves Kluwuf'taki Imp Inn'in hemen arkasında ufacık bir ev. Kadın onlarla gelmeye razı oldu. Halası Bayan Winter evdeydi. Ufak tefek, pırıl pırıl bir kadın, saçları mavimsi bir boyayla boyanmış. Hikayeyi dinledikten sonra bir dolaba yürüdü, yassı bir kutu çıkardı. Zavallı yuh, bununla oynamaya bayılırdı, dedi. Kutuda fil dişi satranç takımı vardı. Aradığınız bu mu? Pek değil, daha çok resim albümünü arıyoruz. Kadın şaşırır gibi oldu. Tavan arasında ıvır zıvırın durduğu bir kutu var. Öldüğünde oraya kaldırdık. Okul müdürlüğü günlerinden kalma kağıtlar falan. Andreas Villuen tavan arasına çıkıp kutuyu indirdi. Sararmış okul kağıtlarının en dibinde Mares aile albümü duruyordu. Preston sayfaları yavaş yavaş çevirmeye başladı. Her şey bu albümdeydi. 1920'deki narin güzel gelin, 1930'daki gülümseyen anne, tayın sırtına binmiş çatık kaşlı çocuk, piposunu dişleri arasına kıstırmış baba. Yanındaki oğlundan ve yerde otlayan tavşanlardan etkilenmiyor, gurur duymuyor gibi davranmaya çalışıyordu adam. Son sayfada çocuğun kriket kılığında bir resmi vardı. 17 yaşında yakışıklı bir genç. Topa vurmak üzere yaklaşıyordu, altında yazı da vardı. Yanni, kriket kaptanı, Merenski Lisesi 1943. Son resim buydu. Bu bende kalabilir mi, diye sordu Preston. Bayan Winter, elbette, dedi. Merhum ağabeydi, size hiç Bay Mares'ten söz eder miydi? Bazen, dedi kadın, uzun yıllar çok yakın arkadaş olmuşlardı. Neden öldüğünü hiç söyledi mi? Kadın kaşlarını çattı. Avukatın yazıhanesinde anlatmadılar mı size? Garip, ihtiyar Cedric herhalde bunuyor artık. Vurkaç bir kaza oldu, Jacob anlatmıştı bana. Galiba ihtiyar Mares yolda lastiği tamir etmek için durmuş, bir kamyon ona çarpmış. Önce sarhoş polisler yaptı sanıldı. Kadının eli ağzına doğru kalktı, gözleri utanç ifadesiyle Villiers'e döndü. Özür dilerim, her neyse, kamyonu kimin kullandığını hiç öğrenemediler. Tepeden aşağı ana yola doğru iniyorlardı. Mezarlığın önünden geçerken Preston Villiers'den durmasını rica etti. Sessiz, sevimli bir yerde. Kentin yukarısında çevresi çam ve diş budaklarla kaplı, orta yerinde yaşlı bir muvataba ağacı, çevresinde puanzettalar sarılmış. Bir köşede üzeri yosun tutmuş taşı buldular. Preston yeşil küfleri eliyle silince granite oyulmuş yazıyı okudu. Lawrence Mares, 1879-1946, Mary'nin sevgili kocası ve Jan'ın babası. Tanrı onunla olsun. Rip. Preston orta ağaca yürüdü, bir puanzetta kopardı, getirip mezara koydu. William ona garip garip baktı. Artık dönebiliriz herhalde, dedi Preston. Bu felberge doğru tırmanıp Bootsegi'den uzaklaşırlarken Preston arkasını dönüp vadiye bir daha baktı. Şeytan tepesinin üzerinde karanlık fırtına bulutları toplanıyordu. Onlar yaklaşırken aşağıdaki kasaba karardı. Oranın karanlık sırrını tek bilen, uzaklaşmakta olan arabanın içindeki orta yaşlı İngilizdi. Sonunda başını arkaya yasladı ve uyuyakaldı. 16. ayrımın sonu. Sayfa 160.